Ayrım 3, sayfa 26. Aynı dakikalarda Vardar Holding Fabrikası'nın bahçesi polis arabalarıyla dolmuştu. Aynen Vecdi Bey'in evinin önündeki gibi yanıp dönen siren lambaları, polis telsizinden gelen sesler, davetsiz misafirlerin kimliğini belli ediyordu. Gece bekçileri ürkek, çaresiz, kenara çekilmiş, şaşkın bakışlarla izlemekteydiler. Fabrikanın içinde ise yönetici odaları, muhasebe departmanı onlarca sivil ve resmi üniformalı polis tarafından aranmaktaydı. Evraklar, dosyalar, çekmeceleri, rafları dolduran her türlü yazılı evrak darmadağın olmuştu. Kimi yetkililer merkeze götürmek üzere bazı evrakları çuvallara doldurup ağzını bağlıyorlardı. İdareci kadronun bilgisayarları sökülmüş, aynı yolun yolcusu binadan çıkarılıyordu. Vecdi Vardar, evinin kapısından girdiğinde eşi çoktan merdivenlerden inmiş, olanlara inanmadığı belli, dışarıya doğru gelmekteydi. Gözleri dehşet içinde salonda büfeleri, barı indiren, mutfağa, çalışma odasına girip çıkanları takip ederken sordu. Neler oluyor Vecdi? Bir ihbar olmuş, eminim büyük bir yanlışlık var. Ne ihbarı? Kim neyi ihbar etmiş? Kim bilmiyorum ama Selçuk'la ilgili kaçakçılık ihbarı olmuş. Azra Hanım daha da bir şaşkın. Kaçakçılık mı? Ne kaçakçılığı? Bizimle ne alakası var? Diye nefes almadan sıraladı. Elbette bizimle bir alakası yok. Yanlış bir şeyler oluyor. Avukatı arayacağım şimdi. Vecdi Bey telefona doğru giderken bahçede bir grup polis memuru kuyuya inmek üzere hazırlık yapmaktaydılar. Nişantaşı'ndaki adresten ayrılan polis ekibinin arabası süratle mali şubeye doğru yol almaktaydı. Ancak bu defa geldiklerinden farklı olarak arabalardan birinde arka koltukta Selçuk Vardar oturuyordu. İmparator olmaya hazırlanırken şimdi bir tutukluydu. Sessizce yıldırım hızıyla yaşanmış son saatin hayatına getirdiği farklılığı algılamaya çalışıyordu. Yaşadıkları gerçek gibi gelmiyordu ona. Gözleri açık, korkunç bir kabusun içine dalmıştı. O gece yarısı kapısı çalınana kadar içinde olduğu ruh haliyle, sahip olduğu hayalleri ve hırslarıyla birdenbire yabancılaşmıştı. O adam sanki başka bir adamdı. Kapısı yıkılır gibi vurulana dek zihnini meşgul eden, hırsını kamçılayan arsız azminden eser kalmamıştı. Şeytanı da görünürlerde yoktu. Gözlerini konuşmadan arabayı kullanan ve yanında oturan memurların üzerinde gezdirdi. Aniden zaten emanet taşıdığı güven duygusunu yitirmişti. Kendisini tutuklayanlarla yakınlık kurmaya, onlarla edebileceği birkaç kelimeye ihtiyaç duymaya başlamıştı. Filmlerde izlediği, kendisini kaçıran veya işkence eden adamlara yakınlık, hatta hayranlık duymaya başlayan, onun varlığında yaşamının garantisini gören esir edilmiş tipleri anımsadı. Ama polislerin ifadesiz, donuk bakışlarından konuşmak için bir cesaret bulamadı. Adamlar sanki onu yok sayıyorlardı. Kelimelerini yutarak dudaklarını ısırırken başını pencereden dışarıya çevirdi. Hayretle hiçbir şey görmediğini fark etti. Ne geçtikleri yolu, ne arabanın penceresinin dışında olup bitenleri fark edebiliyordu. Beyin hücreleri bulanmış, gözlerinin gerçekle düş arasında seçemediği puslu bir ışık içinde bilmediği bir yere gidiyordu. Bunun fiziki bir körlük olmadığını biliyordu. Bu, gözünü karartan hırslarının uğradığı, hayal kırıklığı ile kararan düşlerin görüntüsüydü. Ve az sonra onu götürdükleri yerde neyle karşılaşacağını, nasıl bir sorgulamaya tabi tutulacağını ve nasıl cevaplar vermesi gerektiğini bilmiyordu. Binlerce kanatlı karınca, beyninin loblarında iğneler batırarak uçuşuyorlardı sanki. Bu bir kabus gibi gelmesine rağmen şimdiye kadar yaşadığı en gerçek duyguydu. Kanatları koparılmış, ayakları yere basmış ve ne kadar yalnız ve çaresiz olduğunu ilk kez bu kadar derinden fark etmişti. Sabaha karşı Vecdi Vardar'ın evindeki arama son bulmuş, polis raporunu yazmıştı. İhbar edilen kaçakçılıkla ilgili bir şeye rastlanmamıştır. Geldiklerinden çok daha nazik bir tavırla ayrılan polislerin ardından kapıyı kapayan Vecdi Vardar, köpeklerini tekrar saldı ve eve girdi. Ezra Hanım, pür telaş dağılmış olan çekmeceleri, dolapları düzenlemekteydi. Başımıza gelenlere inanamıyorum dedi. Elindeki örtüyü katlarken. Ne diyorsun Vecdi? Seyahati iptal edelim mi? Ne münasebet diye cevapladı kocası. O kadar iş ve doktor randevusunu son anda iptal etmek olmaz. Gidiyoruz. Ne olup bittiğini telefonla öğreniriz. Azra Hanım kolundaki saate baktı. Bir saat sonra havaalanında olmamız lazım diye telaşla mırıldandı. Vecdi Bey, az önce polisin kontrol ettiği av silahlarını ve ruhsatlarını silah dolabına yerleştirirken, bence ıvır zıvır yerleştirmekle uğraşma. O işi yardımcın yapar. Özel şeyleri kaldırıp fırlayalım. Ben duşa çıkıyorum. Azra Hanım bir kez daha saatine bakıp uçağa yetişebileceklerinden şüpheyle, emin misin diye sordu. Kocası, üst katın merdivenlerine çıkarken seslendi. Azracığım, 20 dakika sonra çıkıyoruz. Selçuk Vardar, alındığı gözaltı odasını arşınlamaktaydı. Nelerle karşılaşacağını bilememenin getirdiği sıkıntı ve ürküntü dolu bu yalnızlık mı daha iyiydi, yoksa polisin odaya girip sorgulamasının başlaması mı bilemiyordu. Hekim kontrolünden geçirilip bu odaya konduğundan beri zaman mefhumunu kaybetmişti. Aslında kapısını polise açtığı gece yarısından itibaren beyni zaman oyunları oynamaktaydı. Boşlukta gibiydi. Kendi hazırladığından çok uzak bir oyun oynanmaktaydı. Beyni karıncalanıyordu. Bu oyunu kim yazmış, kim yönlendirmiş olabilirdi? İlk aklına gelen Berke oldu. Öyle ya, birkaç sene önce Berke'nin yönettiği şirketi batırıp onun hayatını karartmamış mıydı? Ama kin duymak, öç almak Berke'nin karakteri değildi. Hem zaten o olayın üzerinden seneler geçmişti. İntikam arzusu olsa dahi onu sakinleştirecek kadar uzun bir zamandı. Üstelik Berke'nin holding kârından dağıtılan temettüye muhakkak ihtiyacı olmalıydı. Muzaffer, pek mümkün değildi. Zira anlaşıp el sıkışıp hisselerini satıp ayrılmıştı yönetim kurulundan. Tarık veya Bora olabilir miydi? Kardeşleriydi ama ne fark ederdi ki? Ağabeylerinin tahakkümüne tahammülleri kalmadığı için zoraki uzaklaşmışlardı. Ama hepsi de yönetim kurulunda olmasalar bile holdingde ortaklardı. Böyle bir ihbar hepsi için kayıp anlamına gelirdi. O zaman kimdi? Ya da Amber'in hırsla sağ eliyle sakalını çekiştirdi, çene kemikleri kasıldı, gözleri kindarlıkla soğuk mavi bilyeler gibi döndü. İç sorgulaması kapının açılmasıyla son buldu, nefesini tuttu. Aynı anda Vecdi Bey ve Azra Hanım havaalanı dış hatlar terminaline gelmişlerdi ki sadece 10 dakikalık mesafede mali polis bu kez de Refet Vardar'ın evinin kapısını çalmaktaydı. Havalimanında Vecdi Vardar ve eşi uçağa binmişlerdi. Vecdi Bey cep telefonu kulağında havalanmadan önce son kez deniyordu. İkisinin de telefonları kapalı dedi karısına. Ne Selçuk ne abim cevap veriyor. İner inmez yine ararım. Tarık'ı aramış mıydın? Evet, ama o da benden duydu olanı. Diğer yönetim kurulu üyeleri de, avukatlar da henüz bir haberler. O zaman çok şahsi bir şey olmalı. Hostes kalkış anonsunu yapmaktaydı. Vecdi Bey telefonunu kapalıya aldı, arkasına yaslandı. Programındaki işe kayıtsız şartsız konsantre olmayı severdi. Selçuk, yaşanan bu tatsız, gurur kırıcı olaya her ne şekilde, her nasıl sebep olduysa, onu anlamanın zamanı da gelecekti elbet. Şimdi işin selameti açısından İsviçre'deki toplantılarına yoğunlaşmalıydı. Çantasından dosyasını çıkarıp gözlüğünü taktı. Uçak piste doğru ilerlemeye başladı. İyi yolculuklar canım dedi Azra Hanım. İyi yolculuklar canım dedi Azra Hanım. Elini kocasının eline koyup. Vecdi Bey başını dosyadan kaldırıp karısına baktı. Sana da dedi gülümseyerek. Amber'in Cennet Bahçesi tablosuna son kat verniği sürmüştü. CD çalarda Andrea Bocelli'nin sesinden Francesco Silea'nın La Lesiana'sı çalmaktaydı. Genç kadın müziğin melodramatik ruhuna uygun, yumuşak, uçucu bir beden diliyle birkaç adım geriye çekilerek eserini alıcı gözle inceledi. Gecenin uykusuzluğuyla gözleri yorgun ama seyrettiğinden mutlu gülümsedi. Fırçasını masanın üzerindeki tiner kutusuna batırıp çalkaladı. Bir paçavrayla sildi ve fırça dolu kavanozlardan birine yerleştirdi. Önlüğünü çıkarıp iskemlenin sırtına bıraktı. Balkon kapısını kapamadan önce eşikte durdu ve yüzüne, saçlarına vuran sabah rüzgarının tadını çıkardı. Derin bir nefes aldıktan sonra gökyüzüne bakarak mırıldandı. "Tanrım," dedi. "Bana yaşamı anlamak, tadını çıkarmak ve yılmadan, ağlamadan mücadele etmek gücü verdiğin için, tabiatı hissetmek ve resmetmek imkanı verdiğin için, dolu dolu duyarak, duyumsayarak yaşamak duygusallığı verdiğin için, ailemi her şartta ayakta ve birlikte tutabildiğim için, bana verdiğin sevdiklerim ve tarafından sevildiklerim için sana teşekkür ederim. Verdiklerini esirgeme. Yeni dileklerimin ve hayallerimin de yolunu açık tut. İlham meleklerimi benden eksik etme." Sonra gökyüzünden olumlu bir cevap almış gibi rüzgarla sürüklenen bulut kümesine tebessümle "Teşekkür ederim," diye fısıldadı. Balkon kapısını kapadı ve odadan çıktı. "Avukatımla görüşmek istiyorum," dedi Selçuk Vardar. Gözaltı odasında yıpranmış masanın bir tarafında oturduğu iskemlenin üzerinde huzursuzluğunu, korkusunu çok açık belli ediyordu. Başkalarını ezmek, güvenlerini kaybettirmek için bellediği beden dilinden hiç eser kalmamıştı. Bacakları, kolları, elleri bir yana, bakışları, yüz mimikleri üzerinde dahi kontrol kuramıyordu. Sanki o gözaltı odasının içinde değildi de, o da bütün hacmiyle, ağırlığıyla onun üzerindeydi. Hareket halindeki polis arabasının arkasında oturan Refet Vardar, hayatında hiç yaşamadığı, tanımadığı duygularla sarılıydı. Çok incinmiş, gururu kırılmıştı. Sanayi dünyasının saygın, dürüst duayeni iken şimdi gözaltına nasıl alınırdı? Holdingin yönetim kurulu başkanı olması sebebiyle ihbar konusu kaçakçılıktan sorumlu bulunuyordu. Sabahın köründe evindeki baskınla yaşadıkları, şu an içinde bulunduğu araba hepsi korkunç bir düş gibiydi. Bu kadar kolladığı, koruduğu ve arka çıktığı Selçuk'un kendisinden habersiz yanlış bir şeyler yaptığına inanmak istemiyor ama tamamen şüphesiz de kalamıyordu. Bu kadar ağır bir suçlama nasıl bir sebeple yapılabilirdi? Mali polis ihbarı değerlendirirken muhakkak bir araştırma yapmış olmalıydı. Ama yok, şayet yapmış olsalardı en azından kendisinin dürüst vatandaşlığı ve idareciliği hakkında bilgi sahibi olurlardı. Zihninde sorduğu sorular ve vermeye çalıştığı cevaplar atlı karınca gibi dönüyor, dolaşıyor, yine en başa dönüyordu. Birden sol kolunda ve sırtında bir ağrıyla yüzü buruştu. Sağ eliyle boynundaki ipek fuları gevşetti ve elini kalbine götürdü. Birileri yüreğini cendereye almış, sıkıyorlardı sanki. Bu onur kırıcı olayı daha fazla taşıyabileceğini sanmıyordu. Amber'in saatin alarmı ile gözünü açtığında yattığının üzerinden sadece bir saat geçmişti. Ama yorgunluk bir yana güne başladığına memnun bir ifadeyle yerinde doğruldu. Berke de uyanmıştı. Kolunu uzatıp karısına sarıldı. Onun parlayan gözlerini ve dudaklarındaki mutlu tebessümü izlerken "İnanamıyorum sana," dedi. "Nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun, bu kadar az uykuyla?" Amber'in eğilip bir öpücük kondurdu eşinin dudaklarına. "Günaydın canım," dedi, yüzünde genişleyen bir tebessümle. "Yeni gün kendi enerjisiyle geliyor bana. Bir saatte nasıl oluyor bu? Çünkü çok mutluyum." Berke onun küçük şeylerle nasıl çabuk mutlu olduğunu ve mutluluğu korumak için nasıl emek verdiğini bilirdi ama yine de bu sabah özel bir durum olmalıydı. Karısına bakışları sevgi yüklüydü. Amber'in yüzü gerçekten ışıldıyordu. Genç kadın mutluluğu soluyormuş gibi derin bir nefes aldı ve "Son tablomu da bitirdim kocacığım," dedi. "Sergi için hazırım." "Tebrik ederim. Kaç parça oldu şimdi?" "40." "30'da da bırakabilirdin. Neden bu kadar zorladın kendini kısacık zamanda? Hikaye ancak tamamlandı. 40 parçada." Erkek keyifle güldü. "İlle tamamlaman lazım hikayeni, değil mi?" Amber'in kocasının belindeki kolunu tuttu onun elini öperek bıraktı. Evet, hiçbir hikaye yarım kalmamalı dedi ve yataktan uçar gibi kalktı. O sabahlığını giyerken Berke hayranlıkla izledi. Bunca sene sonra hala daha ona her bakışında, yakınında değilse her düşünüşünde kalbi aşkla çarpıyor, içi huzur doluyordu. Uzun süren o zor zamanları nasıl göğüslemişti Amber'in? Hiç şikayet etmeden, surat asmadan, sevgi ve mutluluk dağıtarak destek olmuştu kocasına. Hobisini mesleğe çevirmiş, evleri için yeni ekmek kapısı açmıştı. Bu sergiye de aylardır aynı şevk ve heyecanla, neredeyse uykusuz hazırlanmıştı. Berke yataktan çıktı, onun yanına geldi ve sımsıkı sarılarak kulağına eğildi. Seninle gurur duyuyorum karıcığım. Amber'in sevecenlikle sarılarak onun göğsüne başını dayarken fısıldadı. Teşekkür ederim. Kısa bir müddet hareketsiz öylece durdular. İkisi de ilişkilerinin ilk günlerinden son ana, müşterek hayatlarını izler gibiydiler. Telefonun çalmasıyla birbirlerinden ayrıldılar. Hayrola dedi Berke, pencerenin önüne yerleştirilmiş çalışma masasına doğru ilerlerken. Bu saatte kim olabilir? Amber'in de merakla onun arkasından seyretti. Berke'nin konuşmasını dinledi. Günaydın Tarık, hayırdır? Aldığı cevap her neyse Berke'nin yüz ifadesi değişti. İnanamıyorum dedi, gözleri hayretle açılmış olarak. Amber'in onun tam karşısında durup sessizce dudaklarını oynatarak neler oluyor diye sordu. Berke konuşmayı duyabilmesi için karısını sol koluyla kendisine doğru çekerken sordu. Ne zaman olmuş bu olay? Sabaha karşı. Babama da gitmişler ama olayla ilgili bir şey bulamadık diye zabıt tutup ayrılmışlar. Nasıl olur böyle bir şey? Refet dayımın kalbi dayanmaz, gururu kaldırmaz böyle bir şeyi. Biliyorum ama maalesef durum bu. Sanırım gözdağı olarak ailenin büyüklerinden birini de içeri almak istemiş olabilirler. Babam da tesadüfen seyahate çıkmamış olsaydı, bir ihtimal onu da almaya geri dönerlerdi. Çok üzgünüm. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ben de fazla bir şey bilmiyorum. Öğrenir öğrenmez haber veririm. Amber'in kulağı telefonda ciddiyetle kocasının yüzüne baktı. Berke'nin yüzünde canı acımış gibi bir ifade vardı. Büyük aileyle kaç senedir bağlantımız kalmadı ama böyle bir günde benden istenen bir şey olursa seve seve yardımcı olurum. Şayet görüşebilirsen Refet dayıma iletir misin bunu lütfen? Dedi. Gayet tabii, arayacağım seni. Telefon kapandığında Amber'in başını kaçırmış olduğu olayın merakında konuşmadan sorar gözlerle kocasına baktı. Selçuk'la ilgili kaçakçılık ihbarı olmuş. Amber'in irkilerek geriye doğru çekildi ve dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. Beyimizin bütün hasletlerine bir de bu mu eklendi? Berke, karısının iğneleyici sözlerini duymazlıktan gelmeyi tercihle devam etti. Selçuk'u gözaltına almışlar. Amber'in kollarını kavuşturup sırtını balkon kapısının pervazına dayadı. Hiçbir hikaye yarım kalmaz demiştim değil mi? Yönetim kurulu başkanı olarak Refet dayımı da götürmüşler. Amber'in kısa bir an sessiz kaldı. Sonra kocasına yaklaşarak onun gözlerinin içine baktı. İnan dedi, Refet dayın için çok üzgünüm ama Selçuk için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ailemiz için çok acı ve zor bir durum. Bizim ismimizle bağdaşacak bir şey değil bu. Selçuk için dahi. Karısı başını yana eğip hafif müstehsi bir tebessümle hiçbir şey demeden bakmıştı kocasına. Berke cümlesini tamamlamaktan vazgeçti. Amber'in uzanıp öptü kocasını ve odadan çıktı. Az sonra elinde bir tepside bir fincan kahve, yanında portakal suyu ve gazete ile geri geldi. Berke telefonda Refet Vardar'ın kızı ve damadına geçmiş olsun dileklerini iletmekteydi. Amber'in tepsiyi kocasının çalışma masasına bırakırken usulca "Benim de üzüntülerimi ilet lütfen." dedi ve odadan çıktı. Banyoya girmeden önce koridorda yan yana iki odanın kapılarını vurup seslendi. "Larisacığım, Geraycığım, kahvaltınız hazır. Kalkma zamanı." Odalardan gençlerin uyku mahmuru sesleri duyuldu. "Teşekkürler anneciğim. Günaydın. Tekrar uyuyup kalmayın sakın. Amber'in banyoya girdiğinde duş suyunu açtı ve o an gözü aynadaki yansımasına takıldı. Musluğu kapatıp lavabonun kenarlarına ellerini dayadı ve aynaya doğru eğilerek kendisine bir yabancıyı tanımaya çalışıyormuş gibi baktı. Yaşanan zorluklara, uykusuz, yorgun senelere rağmen hala daha gözlerindeki pırıltı sönmemişti. Dinç, enerjik ve mutlu görünüyordu. Sırf böyle görünmek değildi önemli olan, öyle de hissediyordu. İçi coşkuyla doldu bir kez daha. Kendi kendine mırıldandı. Tanrım, verdiklerini aratma, aldıklarını da aratma. Sonra kendisine gülümseyerek, ama alınanların bir kısmını geri verebilirsin diye ekledi. Duşun altına girdiğinde gözlerini kapayıp yüzünü sıcak suyun tazikine teslim etti. Bir yandan da düşünüyordu. Acaba bu son olanlara daha fazla mı üzülmesi gerekirdi diye. Ama hayır dedi iç sesi. Sen, kocan, çocukların zaten yıllar evvel size zorlanan üzüntüyü yaşadınız. Çöküntüyü, zorluğu sırtladınız. Koca ailenin sırt çevirmesinin üstesinden geldiniz. Şimdiye kadar sizin hayatı nasıl götürdüğünüzü soran oldu mu merak edip? Şimdi niye kime üzüleceksiniz? İç sesine güvenirdi Amber'in. Sorgulamalarına, geleceğe dair hislerine hep içindeki bilinmezden gelen ses cevap verirdi. Yanıldığı çok nadirdi bu derin sesin. Şu an düşüneceği, enerjisini harcayacağı kendi küçük ailesine ait detaylar vardı. Selçuk'un işi batıran, adam harcayan marifetlerinden zaten kendilerine düşen payı almışlardı. Ve çoktan hem ondan hem diğer aile bireylerinden uzak yaşamaktaydılar. Huzurlarını korumuş, sevgilerini pekiştirmiş, yollarına devam etmekteydiler. Kolay olmuyordu ama her yorgunluğa değerdi. Şimdi bu güzel düzene bir kez daha Selçuk'un hikayesi eklensin istemiyordu. Banyodan çıktığında giyinir giyinmez mutfağa, kahvaltıya oturmuş çocuklarının ve kocasının yanına indi. "Günaydın çocuklar," dedi. Her ikisini de ayrı ayrı öperek. "Günaydın," diye cevapladı Geray. "Anneciğim, yine ışıldıyorsun bu sabah," diye hayranlıkla onun yüzüne baktı Larisa. Berke kahve fincanını masaya bırakırken karısına baktı ve "Hep ışıldar anneniz," dedi. "Allah vergisi." Amber'in tezgaha doğru ilerlerken bu sözler üzerine daha da ışıldayacağım şimdi diye güldü ve kendisine bir fincan kahve alıp masaya oturdu. "Bu sabah işe gelmeyip biraz dinlenseydin," dedi Berke. "Sergi sebebiyle neredeyse hiç uyku uyumadın ne zamandır. Birkaç saat uyusaydın gündüz." Amber'in kahve yudumu ağzında başını olumsuz anlamda iki yana salladı. "Yutkunduktan sonra işe geliyorum Berkeciğim," diye cevapladı. "O başka, iş, o başka. O başka, iş, o başka. Ben birinden kaçayım diye diğerini yapmıyorum ki." "Biliyorum sevgilim ama yorgunluk vuracak bir gün diye endişeleniyorum." "Canım, biliyorsun beni mutlu olarak yaptığım hiçbir şey yormaz. Hele bu ailem içinse." Sonra muzip bir gülümsemeyle devam etti. "Beni nelerin yorduğunu biliyorsun. Larisa ve Geray annelerinden daha önceden defalarla duydukları cümleyi bir ağızdan söylediler. Fuzuli insanlar. Amber'in gülen gözlerle tam üstüne bastınız çocuklar," dedi ve başını hafifçe arkaya atarak minik bir kahkaha bıraktı. Sonra iki yanında oturan çocuklarına doğru ellerini uzatıp başlarını okşadı. Hiç ısıtan bir sesle "Sizi seviyorum," dedi ve duygularını ayrıca iletmek ister gibi kocasına baktı. Berke memnun gülümsedi. Aslında kafasının içi sabah sürpriz gelen haberle bulanmıştı. Ama ailesiyle paylaştığı sevgi seli şu an ona Selçuk'un bunca hırsla sahiplendiği servet ve koltuk gücüne rağmen gerçekten böylesine derin, hesapsız, beklentisiz, aldatmacasız bir sevgi yaşama şansını yakalayıp yakalayamadığını sorduruyordu. En büyük umudu ihbarın yanlışlığının ispatı ve aile adının yeniden temize çıkmasıydı. 3 sene evvel yaşadığı büyük kırgınlığa rağmen şayet kendisinden bir destek istenirse seve seve koşacaktı. Gün kırgınlık günü değildi. Ailenin nesillerden gelen birikimiydi holdingin varlığı. Sanayi dışında hiçbir yatırımları ve hevesleri olmamıştı. Varları yokları Vardar Holding'ti. Çocuklar izin isteyerek sofradan kalktılar, anne babalarını öptüler. Amber'in "Allah izin açıklığı versin" deyince Geray güldü. "Bunu her sabah söylediğinde anneannemi hatırlatıyorsun anneciğim." Bu Amber'in kahvaltı tabaklarını evine koyarken Zaten anneannenden öğrendiğim bir dilektir dedi. Ben de her okula, sonra da her işe gittiğim sabah aynı şeyi duydum yıllarca. Eko desene dedi Geray. Gençler aralarında gülüşerek ayrıldılar. Berke, gazetelerin sayfalarında olayla ilgili herhangi bir habere rastlayabilir miyim diye gezinirken, Amber'in süratle sofrayı topladı, bulaşıkları yıkadı, yerleştirdi. Ellerini kurularken kocasına döndü. Ben hazırım Berkeciğim, çıkabiliriz dedi. Az sonra arabada Beşiktaş'taki bürolarına doğru yol almaktaydılar. Berke, Amber'in bu konunun açılmasını hiç istemediğini biliyordu. Fakat dayanamadı ve konuştu. Bugünkü gazetelerde bir ses yok baskınla ilgili. Ama eminim yarın ortalık kaynayacaktır. Bence de diye kısa bir cevapla konuyla ilgilenmediğini gösterdi Amber'in. Selçuk, iş hayatlarını, hayallerini, düzenlerini mahvedecek kadar yakınlarında yaşamıştı bir zamanlar. Şimdi ondan uzak durmak zamanıydı. Bir genç kadın bu konuda hiçbir taviz vermek istemiyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Francesco Silea. Francesco Silea. La Lesiana. Le apostrof Arlesiana.